The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Talih Sinema'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta Ali Özgen Türk'ün 2011 yapımı filmi Görünmeyen'i konuşacağız. Anıl'la birlikte geçtiğimiz hafta Her Şey Çok Güzel Olacak konuşmuştuk. Tabii sizden gelen reaksiyonlara göre biz de bu hafta fazla övgü aldığımız için biraz daha tarzımızı sürdürüp benzer esprilerle her filmi bir politik partiye benzeterek yolumuza devam etmeye çalışacağız. Yeni yöntemimiz bu olacak valla. Anıl seçti tabii bu haftaki filmi, Görünmeyen'i. Neden bu filmi seçtik Anıl?
Parti meselesine birazcık şey oldum. Bu hafta bir siyasi parti düşünmemiştim. Onu ilerleyen zaman içinde düşüneceğim. Ya bu filmi seçmemizin geçen hafta da söyledik. Temel sebeplerinden birisi 2011 yılında yayınlanan ve en az izlenen filmlerden birisi. Yani Ali Özgen Türk de az bir insan değil. Hani Selvi Boylu Mal Yazmalı mı yazan, işte onun dışında Suda Yanar, işte Balalayka da çok box office'de iyi iş yapmış film. Böyle filmleri yapmış bir adam. Yani bu filmin neden bu kadar izlenmediğini, adıyla müsemma görünmeyen bir şekilde geçip gittiğini anlamamız lazım. Onunla ilgili teorilerimi söyleyeceğim ileride ama bizim programımıza çok uyuyor bence. O yüzden bu filmi seçtik.
2014 yapımı film. 2011 yapımı film. 214 kişi izlemiş. 2557 lira gişe yapmış. 3 hafta sadece gösterimde kalmış ve hakikaten
çok talihsiz, evet. Bir detay var orada. Ali Özgen Türk film çıkmadan önce şöyle bir açıklama yapmış. Van depremindeki insanlara bağışlayacağım filmin ilk haftasının gelirini demiş.
Yani
yani çok talihsiz.
Yani bir mikrofon var ondan daha az izlenen. Bir de hiç vizyona böyle girmemiş gibi görünen iki film var ya. 5 No'lu Cezaevi, Carmen 3D diye. Hı-hı. Yani Çölde Kutup Ayısı var. O bile daha çok izlenmiş. Düşün yani.
Yani işte bir de çok iyi bir niyetle yola çıkıp depremzedelere yardım göndermek isteyip bu geliri elde etmek çok kötü.
Yani bir filmin bu kadar az izlenmesi için gerçekten ya çok çok rezalet olması lazım ya çok çok felaket bir PR'la yola çıkması lazım ama yani o kadar görünmeyen bir şekilde gitmiş ki bu film nasıl bu kadar az izlendi? Hakikaten bunu çok merak ediyorum.
O zaman önce bu filme girmeden bununla başlayalım. Ben onunla ilgili birazcık araştırdım. Bulabildiğim şu, bu bir kere iki filmmiş. Bu tek bir film değilmiş. Bizim izlediğimiz formatta birleştirildiği haliyle. Diğer filmin adı Beni Sev ya da Sev Beni, ikisinden biriydi. Sev Beni ve Görünmeyen diye iki film yapıyor Ali Özgen Türk. Bunları da galasında arka arkaya gösteriyor. Adana'da galasını yapmıştı kendi memleketinde. Bu da galiba şeye dayanıyor. Kendi babası ya da dedesi ya da işte kendi köyünden birisi Bela Bartok Bila ya da Bila Bartok'a şarkı söyleyenlerden birisiymiş. Bunu kendi şeylerini karıştırırken bulmuş. Eski dosyaları vesaireyi. Böylece bu hikayeyi anlatmaya karar vermiş ve iki hikaye anlatmaya karar vermiş. Birisi günümüzde geçen bir hikaye, birisi de eski Bila Bartok hikayesi ve çok iyi de PR'ı yapılmış esasında. Baktığın zaman İstanbul Film Festivali'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. En iyi oyuncu, yardımcı oyuncu ödülünü Ahmet Mekin miydi?
Ahmet Mekin vardı filmde, evet. Sonlarda eşkıya gibi bir rolü vardı hatta.
Evet. Ahmet Mekin o rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almış. Bir sürü hakkında yazı çıkmış film girmeden önce. İşte Ali Özgen Türk'ün yeni filmi geliyor, bangır bangır geliyor, iki film birden geliyor, arka arkaya yayınlanacak falan filan diye. Fakat film ne zaman bizim izlediğimiz şekilde birleştirilmiş, bir şekilde kurgulanmış ve tek film olarak Görünmeyen adıyla çıkmış, o belli değil. Çıktıktan sonra hiç PR'ı yapılmamış, çok ilginç. Yani film çıkmadan önce bir problem yaşandı gibi anladım ben, öyle tahmin ettim. Ve sadece 4 salonda girmiş, oralarda da çok az kalmış. Bu kadar az izlenmesinin sebebi o aslında. Evet, girmemiş yani güzel. Film sadece 4 salona girmiş. Festival filmi, yani festival filmi olarak tasarladılar desen, sadece Yunanistan'da bir festivale ve Türkiye'de Adana'yla İstanbul'a göndermişler. Bir de Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilmiş bir film. 2010 İstanbul Kültür Başkenti meselesiyle aldıkları fonla çekmişler esasında filmi bir yandan da. O yüzden aslında desteklenen bir film, mainstream oynayan bir film, öyle sanat filmi diyebileceğin ağırlıkta, çağdaş anlatı diyebileceğin ağırlıkta falan bir şey değil. Yani zaten şeyi gördüm, ekşi sözlükte baktığın zaman Star'da yayınlanmış galiba 2015'te falan, insanlar şey yazmışlar. Böyle bir film varmış, girdiğinden bile haberdar olmadık, gayet iyiymiş falan yazmışlar. Böyle garip bir hikayesi var yani.
Hatta şeyi söyleyeyim, Ekşi Sözlük'te de 2-3 sayfa film hakkında. Film hakkında da değil zaten. Paul Auster'ın romanı hakkında bir şeyler yazıyor insanlar. Hı hı. Film hakkında entry de yok. 3-4 entry var. Daha ilginç bir şekilde. Televizyonda bile yayınlanırken çok az kişi görmüş. Ve mesela filmle ilgili ben eleştirileri aradım. Yani 1-2 eleştiri dışında bir şey de yok. Yani 1-2 internet sitesinde var. Kerem Akça bir yazı yazmış Habertürk'te. Ana akımda medyada da yer almamış. Yani çok hakikaten orada ilginç bir öykü var.
Ben de aynen senin yaptığın gibi aramıştım. Sonradan bu Sev Beni adıyla önce tanıtmışlar sanırım. Sev Beni adıyla aratırsan film çıkmadan önce hakkında bir sürü haber var.
O zaman onları da ben bir daha bir gözden geçireyim. Bu arada şunu da söyleyelim. Filmin konusuna falan geçmeden önce. Şimdi bu filmi Ali Özgen Türk YouTube sayfasına da yüklemiş. Oradan tamamını izleyebiliyorsunuz. Görünmeyen 2011'i yazarsanız, hı-hı, YouTube'da veya Görünmeyen Ali Özgen Türk direkt karşınıza çıkacak. Rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Dağıtıma da açık bir şekilde sunmuş. Bu da aslında bizi dinlemeden önce veya dinledikten sonra ya neymiş bu film diye merak ederseniz izlemeniz için iyi bir yöntem.
Bu arada orada bile izlenmemiş. Yani Talihsiz film 130 bin izlenmiş. Yani YouTube'a yüklenen herhangi çok dandik bir film bile 1 milyonunu en az görüyor yani. Tıklanmayı görüyor. Onu bile görememiş. Hakikaten talihsiz bir film olmuş.
Ya gerçekten öyle. Hakikaten talihsizlik. Şimdi film aslında biraz yani iki anlatıyı, hatta ben de filmi mesela senin söylediğin şeyi beni onu düşündürdü. Film iki ayrı film gerçekten benim gözümde de. Yani birisi geçmişte geçen kısmı, bir de bugünkü kısmı. Sonda net bir bağlantıyı aslında daha iyi anlıyoruz falan. Filmle ilgili orada eleştirileri de dile getirmek gerekiyor belki ama ben şunu söyleyeyim. Mesela geçmişte geçen filmi çok sevdim ben. Bugün de geçen filmde de bambaşka bir şeyle karşılaştım. Yani o yüzden iki ayrı film gibi izledim ben de. Yani sonda ilk söyleyeceğin cümleyi, senin aslında söylediğin cümleyi ben sonda söyledim. Hakikaten iki ayrı film gibi, bu ne ya falan oldum, tamam mı? O bağlantının dışında oyunculuklar, görüntü, anlatım, her şey farklı geldi bana.
Benim de bu filmde eleştireceğim şey oydu bunu bulana kadar. Yani iki ayrı film olduğunu bilmeden ilk izlediğimde, yani İki hikayenin hiç gereği yok bir arada olmasının. Hatta bak çok çok çok garip bir şey okudum. Yabancı aktörün adı neydi? Udo Kier, artık doğru okuyorsam. Attila Dorsay'ın haberine göre Udo Kier'e diyorlar ki bu film 4 saat normalde çekilmiş. 2 saate indirilmiş ve hatta 2 saatten daha aza indirilmiş. Sonra da bu görüntülerden ikinci film öyle çıkarılmış. Sev Beni öyle çıkarılmış diyorlar. Udo Kier de diyor ki benim böyle bir olaydan haberim yok. Bana söylenmedi. Nezaketen söylenseydi iyi olurdu falan diyor ama bunu Attila Dorsay'a söylemiş olması lazım. Çünkü başka hiçbir yerde böyle bir haber yok. Çok da komikti yani, bunu gördüm bir yandan da.
Evet ya, filmle ilgili çok ilginç şeyler var aslında. Zaten anlattığı öykü de Türkiye'de çok bilinmeyen bir öykü. Yani Bela Bartok muhtemelen okunuşu senin söylediğin gibi. Ki sen Macaristan'da yaşıyorsun.
Daha tabii ben gidip Bartok Bila dedim hanımla babasına. Onlar bir kahkaha attılar. Pardon. Bela Bartok dedim ve kahkaha attılar.
Bela Bartok bir mahsus dedim. Evet.
Belaya hazır olun.
Adam zaten gelmiş bela almış bizimkilerin başına, baksana ya.
Orada da bu arada tutarsızlıklar vardı, neyse ona da geliriz. Neyse, doğru okunuşu Macarlar soy ismi başa koyduğu için Bartok Bila.
Bartok Bila. Ha, bak bunu da öğrendiğimiz, hı, iyi oldu. İyi bilgi hashtagiyle.
Evet.
Paylaşabiliriz. Zaten onun çok güzel bir bestesiyle, parçasıyla açılıyor film. Film boyunca da birçok yerde karşımıza çıkıyor. Filmin soundtrackleri falan da aslında güzel yani. Hani Bartok...
Ahir Atakoğlu yazıyordu sanırım.
O muydu? Yani bak ben teyit etmedim. Benim söyleyeceğim çok daha rezil olacaktı. Doğrusunu sen söylemiş ol. Ahir Atakoğlu olabilir. Ben bir yerde Kıraç diye okudum. Endamın yeter. Filmin kendi kastına bakmadım. Ama filmin bir yerinde sevgili Kubat'ı da görüyoruz ve türküleriyle şenlendiriyor ortamları. Oraya da geleceğiz bence.
Evet. Ben Fahir Atakoğlu diye aklımda kalmış ama dur bak sen alma sözü, ben başlayayım. Şimdi bu görünmeyen her şey çok güzel olacak'taki gibi çok fazla insanın izlediği bir şey değildir. O yüzden özetlememiz gerekecek. Ve ben bu özeti senden isteyeceğim. Çok kısa bir şekilde, yani olabilecek en kısa şekilde bu filmi nasıl anlatırsın baştan sona? Spoiler olacak bu arada izlemeyenler için, haberleri olsun.
Bartók Bila Almanya'dan kaçıyor. Hı. Ve Türkiye'ye, aslında Türkiye'nin müziğini, Türkiye'nin hayatını, kültürünü, biraz da yaşamını anlamak için geliyor. Ama bu seyahat sırasında Türkiye'de birçok insanla bir araya geliyor. Onların şarkılarını kaydediyor, kültürünü gözlemliyor. Ve bir yandan onu gezdiren, onunla birlikte Türkiye'yi keşfetmesini sağlayan tayfanın da çeşitli entrikaların arasında kalıyor diyelim. Ki bunun da biraz sebeplerini konuşacağız. Orada casusluktan tutun, bizim Anadolu irfanı dediğimiz, ki film boyu birçok yerde kendisiyle karşılaşıyoruz, o kavramla karşılaşıyor. Bir yandan da gelecekte bir çiftin öyküsüne odaklanıyoruz. Bu çiftin aslında, özet demeyeyim, filmin belki de öyküsü olacak. Birisi Bela Bartok'u gezdir, Bartók, Bela Bartók artık düzeltmemiz lazım. Bartók Bila'yı gezdiren kişilerden birisinin katiliyle gezdiren kişinin torunlarının aşkını yaşıyoruz. Biz bunu sonunda öğreniyoruz tabii. Öykü bunun üzerine kurulu. Geçmişte ve gelecekte kurgulanan bir Anadolu irfanı anlatısı diyeyim ben.
Gördüğün gibi çok çok uzun bir özetleme. Tam da böyle bir cevap bekliyordum. Çünkü bu filmi kısaca anlatmak mümkün değil. Bu da filmde bir aksaklık olduğu anlamına geliyor bana kalırsa. Çünkü mesela tez yazarken, makale yazarken şey derler ya akademide de. Ya annene babana böyle bir ya da iki cümlede özetleyebiliyor musun, özetleyemiyor musun ana fikrini? Özetleyemiyorsan bir yerde bir problem vardır.
Bunu özetleyemiyorsun ya.
Burada da bir problem var, özetleyemezsin. Burada neyi özetleyebilirsin? İki tane ayrı film özetleyebilirsin hakikaten. Bunların bir arada olmasının hiçbir mantığı yok. Çok kötü bir araya gelmişler. Mesela bunları bir araya getiren bağlantı işte. Bartók'a eşlik eden iki tane abimiz var. Bunlardan birisi diğerini öldürüyor filmin sonunda. Bunların günümüzdeki hali de filmin. Torunları nişanlılar. Ailesiyle tanışmaya geliyor kız. Adana'ya galiba. Gerçi isim verilmiyor ama Adana olduğunu tahmin ediyoruz. Adana'ya geliyorlar. Adana'da insanlar kızın dedesinin bu katil olduğunu öğreniyorlar. Ve kıza herkes çok çok anlamsız bir şekilde soğuk davranmaya başlıyor. Hani
ya orası çok komik, onları konuşmak lazım. Acayip işler ya.
İkinci filmde akmayan pek çok şey var esasında hakikaten. Oyunculuklar da çok kötü. İki oyuncu da, yani hem Hakan Eratik hem...
hem de ne kadar kötüler.
Kızın adını hatırlamıyorum bile yani.
Ben bakmadım bile.
İkisi de çok kötüler. Evet, yani ikisi de çok kötüler. Oyunculuktan dolayı da çok mahvolmuş muhtemelen ama şeyin bu arada, yani çocuğun annesi de çok kötü. Ya ikinci filmdeki Halil Ergün dışında herhalde iyi oyuncu yok.
Ya Halil Ergün de sadece türkü çağırıyor kenarda.
Evet.
Yani iki türkü çağırıyor.
Yani oyunculuğu yok zaten.
Tabii tabii, yani hani.
Filmde. Tam tersi birinci filmde de, yani 1936'yı anlatan filmde de Gürgen Öz özellikle şahane oynamış. Yani hiç beklemediğim kadar.
Ben ona çok şaşırdım. Yani ben en sonunda hatta oturup filme bakarken ya bir dramın içinde Gürgen Öz ne alaka diyorsun ama adam gayet de iyi oynamış.
Bir de
ve şaşırtıyor.
Bu Instagram'a attığı kötü kötü aşırı abartılı mimikli foto şeyleri var ya, videoları var ya. Onları izleyip bu kadar incelikli bir oyunculuk görmek gerçekten beni şok etti, onu söyleyeyim yani.
Evet, filmin sürpriziydi ya. Gerçekten filmin.
Filmin sürprizi. En iyi oyuncusu hiç şüphesiz ve filmin en ilginç karakteri bu arada.
Evet.
Şimdi bence ikinci filmin üzerine aslında ya çok bok atılabilir ama çok konuşulacak bir şey yok hakikaten.
Birkaç şey
yine
var.
Konuşuruz ara ara.
Birkaç şey var. Yani başlangıç sahnesinde daha filme ayar olarak başlıyorsun. Senin de notlarında vardır muhtemelen bu tip şeyler de.
Şunu söyleyeyim, hemen oraya gelelim. Çünkü bu önemli bence. Filmde abi 3 tane açılış var. Birinci sahnede, ben karakterlerin isimlerini kullanacağım artık, öbür türlü çok zor olur, onun dedesi bunun babası diye. Filmin ilk sahnesi Ekrem'in cesedi bir çuvalın içinde. Biz onun tabii ceset olduğunu henüz bilmiyoruz. Çuvalın içerisinde ekranın sağından soluna doğru sürükleniyor. Evet. Bu da aslında dünyadan çıkışı gösteren bir şeydir. Bir şey sağdan sola gidiyorsa bir filmde o dünyadan ayrılıyordur. Soldan sağa geliyorsa o dünyaya giriş yapıyordur. Sonra Bartók'u görüyoruz. Sadece Bartók diyeceğim artık, çok zor bunu hatırlamak. Bartók'u görüyoruz. Bartók soldan sağa şeyimize geliyor. Tarihsel olarak yanlış bir anlatıyla 1936 Adana'mıza. 1936 yılında Bartok'un şey yaptığını anlatıyorlar bize. Nazilerden kaçtığını anlatıyorlar. Tarihsel yani. Olarak da hatalı. Gerçek hikayede alakası yok bu arada. Çünkü gerçek hikayede halk evleri davet ediyor. Bunlar zaten Bartok Collector, Macaristan'daki iki büyük Collector'dan birisi. Diğeri de Köday Körünt. Bunlar halk müziğini topluyorlar. Etnomüzikolojiye inanıyorlar. O yüzden halkın yaptığı müziği topluyorlar. Buraya davet edilmesinin sebebi de o. Halk evleri tarafından. Ve gidip kayıt yapıyor ve işte ölümsüzleştiriyor o türküleri. Neyse, gerçeği bu yani. Böyle bir Almanlardan kaçış durumu, mystery durumu yok ama.
Yani zaten evet, o zaman Hitler'in 1936 daha bu kadar palazlanmadığı dönemler. Ufak çaplı baskılar zaten, falan var. Terk edenler, kaçanlar var ama yani böyle bir o Hitler faşizminden bahsetmek için çok erken bir dönem.
Daha işgal etmemiş zaten Macaristan'da falan.
Tabii işgal yok, tabii.
Daha savaş başlamamış.
Aynı zaten İkinci Dünya Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı arası bir dönem.
Gerçek hayatta Bartok iltica için Türkiye'ye başvuruyor. Naziler işgal ettikten sonra Türkiye reddediyor mesela. Çok ilginç.
Ama yani niye reddetmişler acaba?
Ya ama Türkiye bayağı bir sürü insanı kabul etmişler. İşte Bartok daha önce gelip bize bu kadar delikanlılık yapmasına rağmen, müziklerimizi kaydetmesine rağmen reddetmişler. Çok yani acayip.
Bir şey diyemiyorum. Bizim de Schengen'i reddediyorlar arada ülke olarak herhalde böyle. Bir tekabiliyet esasına mı dayanıyorlar? Ne yapıyorlar?
Vallahi geçende de Suabi'ye vermediler ya. Bakarsan,
intikam mıydı acaba?
Ha, ekşi sözlüğe bakarsan dedikodu şey. Adnan Saygun muydu? Adnan Saygun muydu adamın?
Galiba.
Türk beşlilerinden. Onun istemediği de neyse, çok dedikoduya evet, giriyoruz. Yani. Kaldığım yerden devam ediyorum. İkinci açılış sahnesi Bartok'un Türkiye'ye gelirken işte hüzünlü konuşma yapması, Almanya'dan kaçıyorum falan demesi. Bu arada ilginç bir şekilde Bartok'un iç sesi evet, Almanca. Yani bu adam Macar. Ve ortak dilde İngilizce. İngilizce daha o dönemde büyük bir şey yakalamış durumda evet, değil. Her şey garip.
Fransızca konuşuyor falan, böyle birçok dili konuşabiliyor. Çok da maharetli o konuda.
Evet. Evet, zaten gerçek hayatta biliyordur. Ve üçüncü sahne, senin konuşacağın sahne. Buyur, sen anlat.
Ya o sahne çok büyük bir rezalet aslında ya. Şimdi tutarsızlıklar barındırıyor. Şimdi herhalde bir yere bağlayacak diye düşündüm filmin ilerleyen kısımlarında. Başta şeyi görüyoruz. Çift trende hatta Bartok'tan geçiyor aynı tren sahnesinin bugünkü halinde. Yeni evlendiler de yola gittiler mi acaba? Hani bir kanlı çarşaf sahnesi var orada. Şimdi kanlı çarşafın Türkiye anlatısındaki yeri çok bellidir. İşte bekaret bozma dediğimiz kavramın şeyidir. Bu çarşafı ne yapalım? İşte saklayalım mı, atalım mı falan filan bir polemik var. Şimdi herhalde yeni evlendiler falan diyorsun. Bir cümle sonra görüyoruz ki kızı ailesiyle tanıştırmaya götürüyor. Sonra bakıyoruz bunlar aslında sanki ilk sevişme de değil gibi falan, böyle bir abuk subuk bir şey var orada. Yani filmle hiçbir alakası da yok bunun. Bize bir kazancı, bu sahnenin ileride ne bileyim ahlaki açıdan karşımıza çıkışı falan hiçbir yerde karşımıza da çıkmıyor. Böyle tuhaf bir kanlı çarşaf sahnesi var. Herhalde sosyal mesaj verelim diye mi konmuş? Ne yapılmış onu çok
bilmiyorum. Sosyal mesaj ne olabilir ki burada bilmiyorum, yani trenlerde sevişin mi? Kanlı çarşaflarınızı
dışarı atmayın yani, küresel iklim değişikliği başlıyor.
Ya bak, hadi şeyi de politik doğruculuğu bir kenara bırakalım. Bekaret genelde masumiyetin yitimidir. Ben dedim ki herhalde bize masumiyetin kaybolmasıyla ilgili bir hikaye anlatılacak. Hikayede de alakası yok. Ya kız zaten suçsuz her konuda. Kızın zaten hiçbir konuda bir problemi evet, yok. Kimin masumiyeti kayboldu? İlla hani bekareti bu anlamda kullanacaksan, hani çok yavan bir kullanım ama hadi diyelim ki bu anlamda kullandın. Yani anlamadım niye bu sahnenin
çok
olduğunu.
Çok abuk yani. Gerçekten,
gerçekten çok kötü.
Evet evet, çok anlamsız bir şey. Yani hani trenden önce zaten bunların bir ilişkilerinin geçmiş olduğunu görüyoruz aslında. Çok böyle o ana kadar yani, bize gösterdiği bunların tabii, bir ilişki geçmişi var. Tutup da
sevişmek için hiç o anı bekleyecek bir çifte benzemiyorlar.
Evet yani. ne diyeyim, böyle bir seçim yapmışlar. Ondan sonra da mesela filmin o bugünkü sahnelerinde komik şeylerle karşılaşıyoruz aslında. Hemen devamında sahnenin. Hayri Dayı isimli bir karakter birden giriyor. Ona rastlıyor falan. Kız birden ona bir...
Hangi şarkıyı çalıyor ilk?
İlk hatırlayamadım orada.
Volkan Öge geliyor. Volkan Öge gidiyor. Bu çalıyor.
Ya kız birden ona sıcak kanlı davranıyor. Ata binip gidiyor. Adam binerken diyor daha da bulamazsın kızı falan filan bir geyiği yapıyor. Tamam mı?
Aa, sen onu diyorsun. Tamam, ben yemek sahnesi zannettim. Yemekten de önce.
Yok yok yok. Yani çok çok komik. Sonra mesela şey, kalabalık bir aile masası hemen bir kare sonrası, daha geçmişe gitmiyor bu arada. Orada bir adam türkü çalmaya başlıyor. Ben bir helali bulmuştum. Ben gelemem emmi kızı isimli. Ensest bir türküyü şey yapıyor. Anladın mı? Yani çok tutarsız, çok ilginç şeyler var orada ya.
Sözlere dikkat etmemişim ya. İşte bak, Anadolu İrfan diyelim.
Evet. Zaten Anadolu İrfan'ın bir sahne sonrası geçmişte görüyoruz, tamam mı? Fotoğrafçı var bir tane orada. Şey gibi böyle, sığınmacı krizi daha Türkiye'de olmadan onu öngören ve gelen adama böyle nereden çıktı bu adam, defolsun gitsin falan tarzında davranan bir şahsiyet.
Bartok geliyor ve trenden iniyorlar, bir hatıra fotoğrafı çektirecekler. Fotoğrafçı başlıyor Bartok'a söylenmeye. Almanlardan kaçan da bizim ülkemize geliyor falan. Bayağı bildiğin Suriyeliler defolsun gitsin gibi bir muhabbet 1936'nın orta yerinde. Daha Almanlardan kaçan da yok yani. Yine tarihsel olarak da bir saçma sapan bir sahne dediğin gibi.
Aslında Ali Özgentürk gibi hassas bir yönetmenin bunları yapması beni şaşırtıyor. Gerçekten şaşırttı. Hemen onun sonrasında yine çok komik not aldığım bir iki sahne var. Şimdi filmin o ana kadarki ilk yarısında, özellikle bugün de geçen kısmında felaket şeyler oluyor. Mesela 2011 Instagram'ın, Twitter'ın Türkiye'de yayıldığını söyleyebiliriz o dönemde. Gayet popüler. Belki bugünkü kadar olmasa da. Ve muhtemelen bu Ebru dediğimiz karakter sosyal medyada da var olan bir karakterdir. Öyle düşünüyorum. Nazım Hikmet'i ilk defa duyuyor. Nazım mı? Kim o? Falan sahnesi. Sonra ha?
Nazım yok ya. Nazım imzalamış deyince Nazım kim diyor? Nazım Hikmet deyince ha okey diyor. Yani.
Ya ama orada sanki şey böyle. Ha Nazım iyi falan. Yani mesela senin karşında Nazım Hikmet imzalamış dayımın evinde şeyde kağıdı var dediğinde böyle davranmazsın bence ya. O bir tutarsız geldi.
Kardeşim belli ki apolitik bir genç.
Evet ya. Instagram işte o kadar popüler değildi herhalde o zaman. Nazım falan. Yoksa yerdi onun ekmeğini o kız.
Valla bilemiyorum yani. Kız bekaretini yeni kaybetti ama yani daha ya. Gözleri açılmadı dünyaya, biliyorsun.
Evet ya.
Ben mevzuyu bilmiyorum.
Linç yiyeceğiz diyorsun. Linç yemek için
ben değil abi. Filmde bunu kullanmışlar yani. Ben ne yapabilirim?
Evet ya, çok... O sahne ama yani bu filmin gerçekten en abuk, en absürt sahnesiydi. Her neyse. Şalvar giyiyor sonra.
Aa kız, muazzam, evet.
Ve birden ailenin içine dahil oluyor. Anne inanılmaz sıcakkanlı davranıyor. 40 yıllık kızı gibi. Kızım oldun, sen bizden oldun falan, böyle bir seviniyor. Anne de modern ha bu arada. Sonra tabii, kız tabii. Birden koşmaya başlıyor. Sonra yolda bir saniye sonra şalvarı çıkartmış, boynunu almış falan. Millet alkışlıyor falan. Köydeki herkes böyle bir...
Ben şeye bayıldım. Kız koşuya çıkıyor köy yerinde. Kızın koştuğunu gören amca şey diyor. Kızım ne oldu, nereye koşuyorsun?
Asıl şey çok iyi. Bak orada bir tane tepeden bordo kartal iniyor yanına. Tamam mı? Amca camı açmış. Yani normal şartlarda orada bir yardıma ihtiyaç var mı diye sorulmaz bence. Yani bir yardıma ihtiyacın mı var yenge falan diye soruyor. Belli niyeti bozuk ama sonra yoluna devam ediyor dayı.
Bak bu şey açısından çok güzel esasında. Bunlar aslında filmin komik olduğu, şaka yaptığı ve şakasının altını çizmediği yerler. O anlamda güzel iş esasında.
Yani tabii bir şey diyemeyeceğim o kadarına. Aslında bir de filmde müthiş bir cinsel düğüm var, farkında mısın? Yani özellikle ilk yarıda. Şimdi karakterler arasında o bekaretten gelen bir tutarsızlık bilmem ne falan şeyi var. İşte kızla çocuk sabaha kadar bir oturuyor, sohbet ediyorlar. Böyle gayet normal. Annesi bundan rahatsız oldu mu falan filan bir konuşma oluyor. Ardından annesi şey diyor, yavrum olur mu? Biz çok modern insanlarız falan diyor, tamam mı?
Aa yapıştır oğlum tadında.
Yani ama sonra o anne o kadar tutarsız davranıyor ki kıza birden bir tavır koyuyor. Modernlik gidiyor. Köyde zaten köy mü şehir mi kasaba mı yani onu da tam çözemiyorum da. Tuhaf bir insanların tavrıyla kızı taşlama noktasına gelmeleri ki akrabalık ilişkilerini falan çözüyorlar. Orada bizi bir yabancılaştırıyor ya, film.
Şeyi izledin mi? Zorba the Greek.
Evet. Ama çok zaman.
Onun oldu. Sonunda ya bu Çağrı'da da oynayan ablamız adını unuttum. Çağrı'da oynayan ablamız.
Ablamız deyince
Ebu Cehil ağabeyimizin hanımı olan. Neyse adını hatırlayamayacağım. O ablamız da oynuyor şeyde, Zorba the Greek'te. En sonunda bütün halk buna karşı geliyor ya, bu adamla yaşadığı ilişkiden yakınlaşmadan evet. Dolayı. Bence o atmosferi yakalamaya çalışmışlar. Bir Anadolu ya da Yunan köyünde insanların ne kadar çirkinleşebileceği, bir kadının üzerine ne kadar gelebileceği. Fakat çalışmamış. Yani çünkü oyunculuklar evet, kötü, diyaloglar kötü orada. Yani
çok kötü oyunculuklar yani. O bugüne dair hiçbir şey iyi değil filmde. Evet. Ve şey gibi böyle gerçek kesit izliyor gibisin.
O kadar. Evet evet, kesinlikle öyle. O yüzden bence...
Ama geçmiş de çok iyi.
Evet, bence oraya gelelim ya. Bu şey gibi duruyor. Başka iki insan tarafından yazılmış iki film gibi duruyor hakikaten. Evet, anlamak evet. Mümkün değil maalesef. Ama ilk film gerçekten keşke 2 saat olan o olsaydı ya da sadece onu izleseydik. O film şahane.
Çok güzel bir atmosferi var. Tabii tabii. Çok çok güzel. Yani o geçmişe dair ayrıntılar, insanların Bartok Bile'ye ön yargılı davranışları, böyle tuhaf yargılamaları, herkesten casus gibi kaygılanmaları, insanların mesela korkup türkü söylememeleri falan, çok güzel ayrıntılar var orada.
Kesinlikle öyle. Bir de ben... Hadi bu filme girmeden önce şeydi. Bugünün sinemasında da bence çok ihtiyacımız olan, keşke bu tarz filmler çok fazla yapılsa dediğim bir tür. Ya burada yaşanmış bir sürü hikaye var ve bunların hiçbiri anlatılmıyor sinemada.
Evet.
Yani bizim böyle çok kaliteli bir Zeki Müren filmimiz yok mesela. Bu ülkede bir Zeki Müren yaşadı. Bunu ancak Arif ve 216'da görüyor olmamamız gerekiyordu. Onu geçtim. İşte bu tarz küçük hikayeler var. Yani Türkiye'ye gelen bir sürü Yahudi var döneminde. İşte Bartok'ta, Bartok hikayesini hiç duymamıştık ve böyle filmler insanları hatırlatır, böyle hikayeleri. İşte Erik Auerbach yaşıyor aynı dönemde Türkiye'de.
Hemen ardından aratınca mesela Google'da Bartok Bila Türkiye diye TRT'nin bu konuda bir 40-45 dakikalık belgeseli var YouTube'da. Mesela onu izleyeceğim ben hatta yakın zamanda.
Evet, ben de gördüm aynısını. Kötü demişlerdi yorumlarda ama neticede böyle işlerin yapılması lazım. Böyle desteklerin verilmesi lazım. Ya mesela ben yapımcısı korkunç olsa dahi, Ayla'nın ve Müslüm'ün yapımcısı.
Bond Mag'in sinema programına hoş geldiniz.
Yani işte yaptığı korkunç açıklamalar, işte Nazi konseptli gala falan gibi korkunç işler yapmış olsa da yaptığı işi seviyorum. Bu arada bu yaptığı işlerin arasında sadece Ayla'yı izledim ama Ayla da kötü bir filmdi bu arada.
Fikrini seviyorum diyorsun.
Bu fikirleri, bu hikayelerin anlatılması lazım ama bu hikayeler üstü kapatılamaz. Mesela Kelebeğin Rüyası. Mesela böyle bir hikayenin anlatılması lazım. Şahane oldu. İşte evet. Ayla, işte Halis Karataş, Müslüm Gürses. İşte şimdi şeyin filmini yapıyor. Cep Herkül'ü.
Naim Süleymanoğlu.
Naim Süleymanoğlu filmi yapılması lazım. Ya kimse yapmıyor. Birilerinin yapması, birilerinin bu hikayeleri mainstream'de anlatması lazım. Çünkü alternatifi Türkiye'de sadece ve sadece karakter komedisi. Yani işte Recep İvedik'ler, Deli Halar, bilmemler. Bunlar artık bir tane karakter var, başına olmayacak salak saçma işler geliyor ve o salak saçma tepkiler veriyor. Sinema bunlarla dolu. Yani insanlar hikaye izleyemezmiş gibi. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. O yüzden bu şeyin de olması... Bu Bela hikayesinin, Bila hikayesinin anlatılmasını da o yüzden çok, her şeyden önce çok hoşuma giderek izledim yani. Acayip
keyif aldım. Ve aslında iyi hikaye izleyici tarafından izleniyor bu film hariç bu arada. Yani güzel bir hikaye anlatısı koyduğunda ortaya bizim izleyici gidiyor onu takip etmeye çalışıyor elinden geldiğince.
Ya bu her zaman böyledir. İyi hikaye anlatırsan izlenir yani. Şeye mahkum değiliz. Bu kadar ucuz ve bu kadar kötü ve bu kadar düşük prodüksiyonlu filmlere mahkum değiliz. Gerçek yaşam gibi hikayelerin var. Bunu birazcık doğru senaryoya dökecek senaristi bulduktan sonra anlatırsın. Hikayeden çok ne var yani?
Evet evet. Bartok'un Türkiye'ye gelmeye karar verdiği sahne ile ben o zaman bu geçmişin perdesini açmak istiyorum. Gerçi fotoğrafçıyı da konuştuk ama burada mutlaka ele alınması gereken şeylerden birisi. Filmin 30. dakikası diye not almışım. Fransızca mekanda konuşuyor ve artık orada Führer'in yükselişi kurgusal bir tarihte anlatılıyor. 1936'dan bağımsız belki de orayı yorumlamak lazım. Çünkü dediğin gibi tarihsel açıdan çelişki çok. Konuşurken bir Türkçe türkü seslendirilmeye başlıyor. Gidip onu dinlemeye başlıyor ve büyüleniyor Bartok. Sonrasında kadınla konuşuyor. Kadın memleketine dönemediğinden bahsediyor biraz. Orayı özlediğinden falan bahsediyor. Sonra orada ilginç bir şey oluyor. Bunun belki de kamera açısından anlamını sen yorumlarsın. Diyor ki kadın, nereden geldin sen diyor peki Bartok'a. O da oradan geldin deyip parmağını yukarıya doğru kaldırıyor. Şimdi kamera gökyüzüne doğru dönüyor orada. Bana orayı anlat diyor kadın. Sonra kamera tekrar aşağıya iniyor. Kadın yok. Gitmiş yani. Neden böyle bir sahne var onu ben çözemedim.
Ya kadın bir tabii Bartok'un hayali miydi meselesi var. İki ya uzaklaşıp gittim. Hakikaten orayı ben de niye kadını o şekilde sahneden çıkarttılar bilmiyorum. Ya da işte bize zaman geçti ve o diyalog bitti şeyini vermek için miydi? Gerçekten bilmiyorum yani.
Böyle hızlı kamera oynatma hamleleri filmde var birkaç kez. Çok tuhaf bir şekilde. Birden mesela sola dönüyor. Birden sağa dönüyor. Birden aşağı, birden yukarı. Tuhaf hamleler var. Mutlaka bir düşündüğü vardır ama.
Güzel, çok iyi anlatılan, sözsüz geçilen ve sadece görselle anlatılan da çok güzel yerler var bu arada. Yani o açıdan da çok beğendim eski halini. Ya oradaki bir de o hikayeyi tek tek gitmektense bütüncül olarak ne oradaki hikaye onu söylemek lazım.
Tabii tabii tabii.
Şimdi Ekrem ve Erol diye iki kişi var. Ekrem bir köy öğretmeni, idealist köy öğretmeni işte solcu, Nazım'la falan. İşte Nazım hayranı. Solcu bazı örgütlenmeler de yapıyor galiba. Müzisyen. Diğeri de Erol. Erol hem müzisyen hem asker hem de devletin ajanı olarak işte bu Bartok köyleri geziyor ama bu Türkiye'de de bir ajanlık korkusu var. Acaba bizim bilgilerimizi mi topluyor falan kafası var. O yüzden Bartok'un peşine takılan adam. Ama müzisyen kılığında tabii ki de geliyor. Yani Bartok'a size yardım edecek müzisyenler bunlar diye gelen müzisyenler Ekrem ve Erol. Erol da devletin adamı. Şimdi bence şu açıdan çok çok çok iyi bir film. Erol'un motivasyonu. Esasında devletin adamı olarak Ekrem'i izliyor. Ekrem'in ülkeden kaçmamasını vesairesini gözetliyor. Aynı zamanda da Bartok'un yanında yer alıyor. Hem onun güvenliğini sağlıyor hem de bilgi topluyor mu vesaire bir ajan mı diye görmeye çalışıyor. Fakat çok güzel bir sahne var. Erol tek başına bir piyano çalıyor. Kendi bestesi. Ekrem geliyor. Evet. Ona eşlik ediyor. Onun bestesini yeniden çalıyor. Ve orada Erol ikili bir duygu yaşıyor. Hem çok etkileniyor Ekrem'den. Çünkü Ekrem kendi müziğine iltifat etmiş oluyor. Hem de bir yandan da çok kıskanmaya başlıyor. Ve Gürgen Öz gerçekten bunu çok iyi oynamış. Yani Türkiye'de genelde yanlış yapılan işlerden birisi aktörlerin. Mesela tiyatro oyuncuları sinemada çok yer aldığı için büyük büyük oynarlar. Elleriyle, kollarıyla yani yorar seni kameranın önünde. Fakat sinema kamera önü oyunculuk dediğin mesela yakın planda yüzünle oynamayı bileceksin. Ellerinle, kollarınla hareket etmeyeceksin. Yüzünle bu duyguların hepsini verebiliyor olman lazım. Ve Gürgen Öz bunu o kadar iyi yapmış ki o sahnede hem gıpta ettiğini hem de kıskandığını hem sevmekle kıskanmak arasında kaldığını çok iyi veriyor. Ve çok daha ilerleyen bir sahnede bu arada Bartok bizim ana hikayemiz değil ana figürlerimizden biri olsa da ana hikayemiz Ekrem ve Erol üzerinden geçiyor ve Erol bizim ana karakterimiz esasında.
Evet.
Sonlara doğru şöyle bir sahne oluyor. Biliyorsun Cumhuriyet'in ilk döneminde işte batılı müzik promote ediliyor diyelim. Halk müziğine karşı bir yavan olduğuna dair bir bakış açısı var. Vali de tam böyle bir adam devleti temsil eden. İşte Bartok'a ne kaydettiğini soruyor. Bartok çalıyor. Halk müziklerinden çok etkilenmiş Bartok. Ne kadar güzel değil mi diyor. Vali sinirleniyor mesela. Çünkü o istemiyor onu duymayı. Bartok gelmiş evet. Koca Macar besteci. Ve piyano çalmasını istiyor. Ne kadar işte kültürlü olduğunu falan kanıtlamaya çalışıyor Bartok'a. Tam bir bürokrat çiğliğiyle orası da çok güzel. Sonra bunları beğenmeyince Ekrem aslında iyi bir şey yapmak isteyerek diyor ki Erol çalsın. Erol'un çok güzel bir bestesi var. Hem Bartok'a dinletmiş oluruz hem de işte bizim Türkiye'de böyle modern şeyler, müziklerde yapılabildiğini kanıtlamış oluruz gibi bir şeyle Erol'u öne sürüyor. Fakat Erol heyecanlanıp çalamıyor piyanoyu. Çok kötü evet. Çalıyor. Vali de bunu kovuyor. Erol gidiyor, yazdığı notaları nehirden dışarı aşağı atıyor ve o an anlıyoruz ki Erol'un o ikili durumu bir öfkeye dönüşüyor. Ve Ekrem'i öldürmeye karar veriyor esasında o anda. Ve Ekrem'i devlet tarafından suçlayabileceği bir o yöntemi anlatmaya gerek yok herhalde ama bir yöntemle Ekrem'i suçluyor. Hatta vali şey diyor ya bu adam bu kadar zararlıysa biz niye bunu hemen içeri atmıyoruz diyor. Şey diyor ki yok yok böylesi iyi. Ve Ekrem aslında öleceğini bile bile işte o kutu verme muhabbeti var. Onun artık detayına girmeyelim ama evet. Neredeyse intihar ediyor yani. Son gecesini geçirdiğini biliyor. Bartok'a elveda diyor neredeyse.
Tabii.
Orada muazzam bir gerilim var. Yani
ve yine soldan bir çıkış var orada da sahneden ve son veda böyle çok.
Evet.
Çok ve güzel göstermiş mesela orayı.
Yani insani duyguların, işte Erol'un yaşadığı o kıskançlığın nasıl devletin verdiği güçle başka bir insanın üzerinde kullanılabileceğini, aslında hiçbir kendisine düşmanca bir şey yokken insanın kıskançlık duygusunun insanı nasıl bitireceğini falan inanılmaz iyi anlatan bir film mesela orası. O yüzden zaten hani beni sinir eden durum o. Bu kadar harika bir filmle, bu kadar iyi anlatılmış, iyi yazılmış, iyi çekilmiş bir filmle o günümüzde geçen ucube filmin neden bir araya getirdik?
Ben de onu çok merak ettim. Resmen iki ayrı yazarın, iki ayrı yönetmenin böyle bir araya getirdiği film gibi olmuş. Ha sonundaki bağlantı kısmında o mektubun ortaya çıkmasıyla beraber kızın Ebru'nun sevgilisine Recep'e yazdığı mektupla beraber o ayrılık mektubu orada bir bugünün anlatısı bir yere oturuyor nihayetinde.
Ama orada da şöyle bir problem var. Biz günümüzde geçen hikayenin geçmişte geçendeki şeyleri nasıl diyeyim? Günümüzde bir şey bulunacak. İşte Recep ana karakterimiz geçmişte ne olduğunu araştırıyor. Yavaş yavaş bir şeyler buluyor. Biz de flashbacklerle destekliyoruz. Geçmişteki hikayede akmaya başlıyor. Böyle bir paralellik var. Ama sonunda ne oluyor? Bizim flashbackimizde Ekrem öldürülüyor. Çuvala konulup dereye atılıyor. Bu flashback bittikten sonra biz Recep'in vasıtasıyla öğreniyoruz şeyi. Şimdi orada da bir terslik var. Şimdi çünkü o zaman da gösterememiş olacaktın. Kötü bir şey yapmış olacaktın. O yüzden iki hikaye aslında oturmuyor bence o anlamda.
Evet, zaten oturmuyor da en azından bir bağlantı nihayet kuruyor doğru düzgün. Onu diyeyim. Yani zaten bugünün öyküsü gerçekten
bir şekilde bağlıyor diyelim.
Gerçekten anlatmaya değecek bir öykü değil. Kızı taşlamalarından tut, işte o şal var muhabbetine, çarşafına ne kadar saçma sapan işler, abuk subuk şeylerle karşılaşıyoruz. Ama geçmişin anlatısı da onun 180 derece zıttı. Çok daha kaliteli, çok daha nitelikli bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Mesela arada çok küçük bir detay sahne olarak söyleyeyim. Bir asker orada, yani halk söylemekten korktuktan sonra, birkaç kişi getirdikten sonra bir asker Zeynep'in türküsünü söylüyor. Orada hatta arkadan maskeli bir adam geliyor. Asasin gibi.
Bak onu hiç anlamadım.
Yani ben de neden geldiğini anlamadım ama onun hikayesi mesela bir hikaye anlatmaya çalıştı. Bela Bartok, hep Bela Bartok diyoruz ya. Bunu çözmek lazım da.
Bartok'ta geç.
Bartok'a bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Ve orada bir farklı dram unsurunu görüyoruz. Ama yani o karakterin neden asasin gibi geldiğini ben çözemedim birden. Yani o da bir anlamsız geldi.
Hiçbir yere de bağlanmadı o karakter. Evet, ya evet. Biz anlamadık ya da ama sanki bağlanmadı filmde hiçbir şey
bağlanmadı,
göstermedi.
Bağlanmadı. Mesela şey de öyle. Kadınlar böyle düğünleri, Türk düğünlerinin adetinin işte o silah atılma sahnesi vardı. Orada da kadınlar da kaçıştı falan bir böyle tuhaf bir şey oldu.
Abi o zaman işte Attila Dorsay'ın dediği gibi bu film 4 saatti. İki filmi birleştirerek ikiye indirmeye çalıştılar ya orada aslında güzel olan filmi elediler. Yani.
Evet galiba bazı sahneler
korkmuş. Belki de vardı bu
çünkü
bağlantılar.
Çünkü mesela şey falan da günümüz öyküsünde de bakıyorsun Ebru ile Recep kavga ediyor mesela bir sahnede. Sonra birden bir karanlığa geçiyor film. Ardından bambaşka bir döneme geçmiş falan böyle. Ne ara geçti ne oldu falan böyle çok fazla şey var. Ama filmde unutulmayacak bazı sahneler de var ki sen de onu direkt paylaşmıştın hatta biz bu filmi duyururken. Kubat'ın çaldığı Türkiye eşliğinde Bartok'un göbek atma sahnesi bence bu filmin en özel sahnelerinden biri olabilir ya.
Yani filmi izlemeyeceklerse bile benim Twitter adresime girip sadece o sahneyi seyredebilirler. Kubat çalıyor, Bela Bartok göbek atıyor. İnanılmaz fantastik bir an yani.
Hakikaten.
Çok keyifli bir an.
Zamanda kırılma yani.
Güvercin uçuverdi.
Yani nasıl düşünmüş onu Ali Özgen Türk bilmiyorum ama gerçekten güzel olmuş.
Şimdi bu arada olabilecek bir şey yani. Öyle yani fantastik de dememin sebebi şey değil. Tabii. Olamaz diye değil. Ama çok eğlenceli yani.
Evet. Yani mesela şeyde de en sonda da Bartok Türkiye'den ayrılırken çorak topraklardan trene binmiş giderken şimdi orada aslında dramatik bir sahne var. Bartok'un kendi bestelerinden biriyle veda etse belki veya Fahir Atakoğlu'ysa filmin müziklerini yapan Fahir Atakoğlu'nun herhangi bir bestesiyle veda etse filmin dramatik bir sonu olacak. Ama Ali Özgen Türk orada çok ilginç bir şekilde güvercin uçuverdiğiyle veda ediyor ve sonunda oyun havasıyla Bartok'u oynatmaya başlıyor. Geçmişine
gittik. Esasında tekrar gördüğümüz sahneyi tekrar veriyorlar. Çok anlamsız geldi bana esasında.
Evet, o bana anlamsız geldi. Mesela orada dramatik bir veda aslında. Adamın konuşması öyle. Yani işte bu acı dolu ülkeye, bu güzel insanlara veda etmek zorundayım. Gibi gibi bir şeyler söylüyor. Hani dramatik müziği basarsın, orada geçersin. Sinemanın klasik anlatısı, hani Türkiye'de formülü de odur. Ama oraya gidip güvercin uçuverdi diye girdiğinde bir anlam karmaşası yaratıyor.
Bence de enteresan bir tercih. Ya bir de biz ana karakterimiz, o sevdiğimiz, bağlandığımız karakter ölmüş.
Evet.
Hadi diyelim ki umursadık, çift ayrılmış bu olayların sonunda. Yani niye göbek attık en sonunda bir daha?
Yani anlamsız bazı şeyler var filmde. Ama şunu mutlaka söylemeliyim. Bu filmi 214 kişi izlemesi sinemada çok çok büyük haksızlık. Yani
kesinlikle öyle.
Ve dediğim gibi o hafta böyle ahım şahım hani 50 film falan girmiyor vizyona. Yani biraz sinefillerin falan izlemesi gereken bir filmmiş. Festivallerde mi izlendi bu? Ayrım mı ne oldu? İşte orada başta biraz konuştuğumuz mevzular ama çok böyle arada kaybolmuş, kayıp bir film olmuş ya.
Ya dediğim gibi başta tanıtımı yapılmış Yunanca bir sitede, bir Yunan sitesinde iki tane şey çıkmış, haber çıkmış. Bir tanesinde Ali Özgen Türk'ün bir röportajından alıntı var bu film üzerine ama o röportajı da bulamadım. Yani hakikaten materyal bulmak da çok zor. Yani Ali Özgen Türk'ün şu filmi anlattığı bir röportaja ihtiyacım vardı. Ya da işte diğer yazar Bilge Ebiri diye bir adam. O da ilginç bir abi bu arada. Onun da çektiği bir film varmış. Bizim programa çok uyabilir. Ama önce izleyeceğim, eğer güzelse alalım. Ya bunlardan birisinin bu filmle ilgili konuşmasını istiyorum ya. Bana anlatın, ne oldu? Ne yanlış gitti?
Yani çünkü değil mi? Niye olmalı? Biz üzüldük.
Kurgu çok kötü. Ya günümüzde geçen bütün sahneleri atsınlar. Ve bunu biliyor musun? Şeyde yaptılar mesela. Rocky 5 biliyorsun. Rocky serisinde en kötü olarak anılan film.
Evet.
Ve ilk filmin yönetmeni John G. Avildsen çekmişti. Film yayınlandıktan sonra, bu kadar kötü eleştiri aldıktan sonra John G. Avildsen Director's Cut'ını yayınladı. Ham görüntülerle. Dedi ki yani adam resmen, benim filmime böyle işte rap müzik koydular, kötü bir kurgu yaptılar, benim hiç böyle bir amacım yoktu. Filmin sonunda da Rocky ölüyordu zaten. Hani bambaşka bir film çekmiştim ben diye onu koydu. Benim de Ali Özgen Türk'ten arzum, abi şu filmi tekrar kurgulat, şu günümüzdekileri çıkar, elindeki ekstra sahneleri ekle ve bize bu Bartok'un hikayesini, daha doğrusu aslında İçinden Bartok geçen Erol'un hikayesini ve Ekrem'in hikayesini bize anlat. Çünkü o çok leziz, çok incelikli anlatılmış, çok başarılı oyunculuklarla bezenmiş. Çok iyi yani perdeye aktarılmış diyeyim. Görselleri çok iyi. Her şeyi çok iyi bir film. Bu filmi kurtarın oradan Ali abi. Lütfen abi, rica ediyorum sizden.
Yani gerçekten öyle. Bu arada işte bunda da ben birazcık tersimi çalışıp geldim. Bu filmin görüntü yönetmeni bir Macar. Marton Miklauzic diye bir vatandaş.
Miklauzic. C'yi TZ diye okuyoruz hocam.
Bilmiyorum ama görüntü yönetmeninin ilginç deneyimleri var. Yani mesela Netflix yapımlarından bazılarında kamera biriminde gayet güçlü işler çıkarmış. Sinematografı olarak ilginç filmleri yönetmiş. İlginç filmlerde, projelerde yer almış. Mesela A Good Day to Die Hard'da mesela. Bruce Willis'in klasik Die Hard'ın yeni uyarlamasında mesela kamerada o varmış. Veya Sarı Sıcak diye bir Türk film var. 2017'de.
Evet.
Çekilmiş. Onun yine sinematografını o yapmış. Netflix'in Spectral'ında o var. Tyrant'ın mesela 1-2 bölümünde yine o görev almış falan. Böyle aslında CV'si bayağı dolu bir vatandaş.
Ama orada yine aynı mesele, işte kamera asistanı olarak ya da kamera ekibinde çalışıyorlar. Kamera, hatta kamera operatörü çalışmış olarak da. Biz de bundan şunu anlıyoruz. Eğer Hollywood'da kamera ekibindeyseniz Türkiye'de sinematograf olabilirsiniz.
Evet. Ama Macar
İki filmden çıkardığımız ders bu.
Evet, ilk filmimizin anlatımızın sonucu buydu. Peki günün sonunda bu filme kaç veriyorsun?
Moderasyonumu nasıl beğendiniz? Nasıl buldunuz?
Yani çok daha yüksek vermeyi çok isteyerek bozduğu için 6 veriyorum onun üzerinden.
Peki bu filmde şöyle bir şey yapalım. İlk film, yani daha doğrusu 1936'da geçene kaç? Yani geneline 6 verdin. 36'da geçene kaç? Bugün de geçene kaç?
36'da geçene yani 8 diyeyim hadi. 9 bile olabilirmiş. Hani uzun bir versiyonunu izlesek ve bazı şeyler açıklığa kavuşsa 9 bile olabilecek bir filmmiş bu.
Bugünkü?
Ya bugünkü 3 diyeyim. Evet. Biraz bol davranayım ve 3 diyeyim yani.
Fazla cömert davrandın. Her şey çok güzel ve haksızlık davrandım. Ettin.
Yani çünkü yine bazı yerlerde iyi anlatımlar, yine sözsüz bir şekilde yapılmış anlatımlar var ama oyunculuklar o kadar kötü ki. Yani mesela şeyi düşün. Kızın ilk dedesinin Erol olduğunu söylediği anda bile, ya mesela rahatsız edici bir kamera açısı var, işte şeylerin arkasından çekmiş, sandalye gibi böyle bir çit gibi bir şeyin arkasından çekmiş falan. Yine oralarda da bazı işçilikler var. Onları da yani es geçemem ama ya şeyde hiç olmayan meseleler bunlar. Her şey çok güzel olacaktı. O yüzden 3 veriyorum. Yine bazı bir çaba var. Ama oyunculuklar çok kötü, senaryo çok kötü ve çok yanlış yerde.
Ben geçmişe 3 veriyorum. Pardon, bugüne 3 veriyorum senin dediğin gibi. Geçmiş kısmına 7 ile 8 arasında gidiyorum ama 8 veriyorum. Çünkü o kötüsünü gördük filmin bir de. Onun yanında başyapıt kalıyor. O yüzden belki de biraz gaz veriyorsun ve 8'e çıkarıyorsun. Filmin geneline ben de 6 veriyorum.
Bir de şöyle bir şey var. Ben daha önce hiç izlememiştim. Benim ayıbım yani. Ali Özgen Türk'ün hiçbir filmini izlememiştim. Bu filmde şunu anladım. Bu adam hakikaten yönetmen. Yönetmen duygusu olan, yönetmen gözü olan, anlayan bir adam olduğunu belli ediyor. Bundan sonra Ali Özgen Türk'ün diğer filmlerini izleyeceğim mesela. Bende o etkiyi yarattı.
Bunu yaratmış olması çok önemli bir başlık bence. Bu konu, çünkü Ali Özgen Türk dediğin gibi sinemada Türkiye'de çok adı geçen, iyi işler yapan biri. Mesela ben Balalaykası'nı izlemiştim. Mektubu izlemiştim. Onun dışında Su Dayanarı izlemiştim. O üç film de birbirinden iyiydi zaten. Yani çok çok güzel filmlerdi. Ve aslında mesela Balalayka'da da müzik üzerinden giden bazı noktalar vardı. O aralara da iyi yediriyor onları. Ve yani her şeyin ötesinde Selvi Boylum Alyazmalı'nın yazarlarından biri. Yani daha ne olsun diyelim. Ve sizi de Ali Özgen Türk filmleri izlemeye davet edelim herkesi. Dediğimiz gibi YouTube'dan bu filmi izleyebilirsiniz. İzleyin gerçekten. Sonra tekrar dinleyin bizi. Buraya kadar hala izlemeden tahmin ettiyseniz, gerçi izledikten sonra keyif almayabilirsiniz. Bazı yerleri 4x izleyin. Yani günümüze döndüğünde falan 4x geçin. Evet. Ama geçmiş sahneleri gerçekten izlenmesi gereken bir yapıt.
Bence de öyle ve genel olarak Ali Özgen Türk filmleri de izleyebilirler. Bir de şöyle bir şey oldu tabii. Ben bu filme bir de birazcık ya dalga geçecek bir sürü yeri var açıkçası. Çok şey yapmak istemedim. Var, yüklenmek istemedim. Çünkü geçmiş bölümünü hakikaten çok beğendim. Yani kesinlikle insanlar izlesin bence. Kendi fikirlerini oluştursunlar. Eski bölümü gerçekten değer. Bir de bu bölümümüz tabii nasıl diyeyim sana, değeri bilinmemiş bir filmi konuştuğumuz için şey yapamadım. Üzerine çok dalga geçemedim ama önümüzdeki hafta dibine kadar dalga geçeceğimiz bir filmimiz var. Ondan da sen bahset.
Evet, hangi filmi konuşacağız? Ondan bahsedelim. Bir Sinan Çetin filmini konuşacağız. Filmimizin adı ise Amerikalı Kız. Bu filmimizden bir kesiti geçtiğimiz haftaki kaydımızda koymuştuk yerine. Sinan Çetin'in yönetmiş olduğu bir film. Kadrosunda da çok önemli isimler var. Kimler var mesela?
Mehmet Aslan.
Rüzgar Çetin var.
Evet.
Mehmet Aslan var. Rüzgar Çetin var. Lily Sobieski var mesela. Evet. Değişik bir kadroyla IMDb puanı 2.5 olan
çok değil mi?
Valla ben tamamını izlemedim ama izlediğim sahnelerde 2.5 güzel bir sayı. Peki şimdi konsepti de izleyicimizin anlaması var. Bu da YouTube'da var bu arada. Rahat rahat izleyebileceğiniz, evet, bir film. 2018 yapım film bu arada. Onu da söyleyelim yani.
Günün değil teknolojisi esasen. Film.
Bu çok uzun sürmüş bir film değil mi? Yani yapım falan, ben öyle hatırlıyorum.
Ya bu filmi 2009'da bitirmişler. Yankee Go Home adıyla da çıkartmışlar ya da çıkartamamışlar. Ama film uzun süre kalmış öyle. Galiba 2018'de TV Movie diye artık muhtemelen platformlardan ya birine sattılar ya da olmuyor diye YouTube'a yükledi Sinan Çetin, bilmiyorum artık orasını. Peki, ama yani 10 yıldan fazla. Yani o kadar iyi ki. Yani insanlara gerçekten şunu tavsiye ediyorum. Yani eşinizi dostunuzu toplayın, böyle kafa dengi arkadaşlarınızı. İçerek mümkünse çerezlerinizi yiyerek. Yani kahkahalar eşliğinde bu bir Türk sinemasının bir değeri. Gora kafa değil. Yahşi Batı değil. Bu yani. Buna güldüğünüz kadar hiçbir filme gülemezsiniz. Ondan emin olabilirsiniz yani.
Evet yani.
Yani afişte neyse şey haftaya ya, konuşacağımız için hiç şey yapmayalım. Ama gerçekten şahane. Bunu muhakkak izlesinler.
Evet ya. Tabii bunun da linkini vereceğiz. Amerikalı kızı mutlaka izleyin. Haftaya konuşacağız. Anıl çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim. Yani bak şu açıdan bu program içime siniyor. Bu filmi kimse konuşmazdı bizden başka.
Evet. Evet.
İyi
evet,
bir iş
evet.
yaptığımızı Amerikalı hissediyorum kızı
da kimse
yani.
Kimse konuşmayacak. onu da bir tek biz konuşmuş olacağız.
Yani işte o belki de hayırlısı o ama neyse biz konuşalım bakalım.
Evet evet konuşalım. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Medyapod'u bütün sosyal ağlardan takip edin. Spotify'dan, Spreaker'dan, iTunes'tan Medyapod'un hesaplarını ve bizim podcast'imizi takip edin. Patreon'dan da destek olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod